Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Nisan 2017 sayısından yapılmış mülakatları paylaşacağız. Ve ilk olarak da Profesör Doktor İsmail Lütfi Çakan'la gerçekleştirilen "Ona Duyulan Sevgi Allah'a Götürür" başlıklı Salih Yüzgenç'in gerçekleştirdiği mülakatı paylaşacağız. Kuşkusuz bizler için anmakla, anlamakla büyük faydalar edineceğimiz en güzel insan Kutlu Nebi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun gençlerle olan ilişkisi, genç dostlarının örnek hayatları ve müjdelenen haberler insanlık için ne kıymetli yol haritasıdır. Bundan ilhamla dergimizde bu ay Efendimizin gençlerle olan ilişkisine, bize göre çocuk yaştaki dostlarına nasıl görevler verdiğine, İslam'ı tebliğde sorumluluk yüklediğine değiniyoruz. Bu uğurda sayısız çalışmaya imza atan, öncülük eden Profesör Doktor İsmail Lütfi Çakan hocamıza da bu minvalde sorular sorduk. Ahzab suresinde Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler, siz de ona salat edin, selam edin buyuruluyor. Bu ayeti nasıl anlamamız gerekiyor? Allah Teala'ya hamdü sena, Resulü Hazreti Muhammed Mustafa'ya salatu selam, âl ve ashabına ve onların yoluna güzelce tabi olanlara saygı ve ihtiramla sözlerime başlarım. Ümmeti Muhammed'in Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle münasebetlerinde gözetmesi gerekli ahlaki çizgi, tavır ve davranış biçimi yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in muhtelif sure ve ayetlerinde değişik vesilelerle açık bir şekilde belirlenmiştir. Özellikle Ahzab ve Hucurat sureleri bu açıdan fevkalade önemli ilkeler içermektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sıkıntı verecek, onu üzecek davranışlarda bulunmamanın gerektiğine dikkat çekilen Ahzab suresinde, ümmet-peygamber ilişkisinde pratik ahlaki bir noktanın da Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler, siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin ayetiyle peygambere salatu selam getirmek olduğu bildirilmiştir. Allah ve melekleri peygambere salat ederler cümlesini alimler, Allah şanını yüceltir, melekler överler diye yorumlamış ve müminlerin salavat getirmesini de dua etmek, rahmet dilemek olarak anlamlandırmışlardır. Bu sözlü anlamın yanında fiili mana olarak desteklemek, yardımcı olmak diye anlamak da mümkün gözükmektedir. Her ümmet ve toplumun başıyla ilişkilerinde bazı özel ahlaki ve edebi kaidelerin bulunması pek tabii ve hatta zorunludur. Peygamber ümmet ilişkilerinde de aynı durum söz konusudur. Bu bir ayrıcalık olmaktan çok ilişkilerdeki seviye, ihlas ve disiplin açısından üzerinde durulacak dini, medeni bir konudur. Kimi alimler bu ayeti celileyi esas alarak ömürde bir kez salatu selam getirmenin farz, ötesinin müstehap olduğu görüşündedirler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı ümmetin en olgun, en medeni ve en içten davranışlarda bulunması elbette gereklidir. Ümmet tam da bu noktadan başlamak suretiyle belli bir kıvama ve kaliteye ulaşacaktır. Çünkü ümmetin peygamberle olan ilişkileri Allah Teala insanlar ve tabiatla ilişkilerine de yansır, onları da şekillendirir. Öte yandan Hazreti Peygamber'e salavat getirmek, Allah Teala ve meleklerle lafzi olarak da olsa aynı işi yapmakta birleşmek demektir. Bu da kul için son derece heyecan verici bir birliktelik ve ümmet için büyük bir şereftir. Bu açıdan bakıldığı zaman ümmetin ilk nesli ashab-ı kiramın tavır ve davranışlarını ve erişilmez edep ve faziletlerini anlamak büyük ölçüde kolaylaşmaktadır. Çünkü ashab-ı kiramın Hazreti Peygamber'e karşı davranışlarında pek samimi olduklarını siyer, İslam tarihi ve hadis kitaplarından okumaktayız. Hazreti Peygamber'e duyulan sevgi ve saygının göstergesinin tabii bir uzantısı, onun güzel ismi anıldığında en azından Allahümme salli ala Muhammed diye salavat getirmek, Esselamu aleyke ya Resulallah, Esselamu aleyke ya Nebiyallah diye selam vermektir. Dinimizde dua edebi olarak Allah'a hamd ettikten sonra Hazreti Peygamber'e salavat getirmek ve duayı yine salavat getirerek bitirmek tavsiye edilmiş. Zira makbul olduğunda kuşku bulunmayan tek dua salatu selamdır. Gafil ya da lakayt Müslümanları, yani salatu selam konusunda cimri davrananları sevgili Peygamberimiz pek ciddi şekilde uyarmıştır. Ben yanında anıldığım halde üzerime salatu selam getirmeyen kişinin burnu yere sürtülsün. Efendim, Peygamberimize salavat getirmenin sınırı olur mu ve karşılığı nasıldır bunun? Sınırı yoktur. Karşılığı da cennette Peygamber Efendimizle beraber olmaktır. Hazreti Peygamber'e çokça salatu selam getirmenin getirisini bizzat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiştir. Kıyamet gününde Müslümanların bana en yakın olanları benim üzerime en çok salavat getirenlerdir. Efendim, Peygamber Efendimizin gençlerle ilişkisini düşündüğünüz zaman, özellikle şimdiki gençlere aktarmamız gerektiğine inandığınız örnekler nelerdir? Efendimizin gençlere verdiği değer ve yüklediği büyük sorumluluk bakımından birkaç örnek yeterli olacaktır. Mus'ab radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in geleceğin İslam başkenti Medine'ye 1. Akabe biatından sonra 20'li yaşlarında İslam davetçisi olarak görevlendirip gönderdiği ilk delikanlı sahabeydi. Allah kendisinden razı olsun. Bu misyonuyla Mus'ab bin Ümeyr, Yesrib Müslümanlarının rehberi olmuş ve Yesrib'i Müslümanlığa hazırlama hizmetini gerçekleştirmiştir. Bu yönüyle o radıyallahu anh, günümüzün güçlen dünyasında değişik kıta ve yörelerde Allah kullarına İslam'ı öğretme hizmetine talip olacak genç Müslümanlara öncülük etme şerefinin de sahibi olmuştur. Günün Mus'ab bin Ümeyr'leri, o mürşit ve mücahit sahabi gibi İslam'a hizmet yolunda yardan ve serden geçebilen ve bunu asla şova dönüştürmeyen kabiliyetli, ihlaslı ve yetişkin Müslüman gençlerdir. Bunun belli bir yapısı ve kapısı yoktur. Kim bu kıvamda, niyette ve gayretteyse o Mus'ab bin Ümeyr radıyallahu anh'ın günümüzdeki temsilcisidir. Bugünün sanal dünyasında, internet ortamında İslam daveti yapacak, fiziken değilse bile hizmet bakımından muhacir sayılacak, dünya dillerini İslam tebliğine aracı kılacak gençler de davetçi olma noktasından Hazreti Mus'ab'ın takipçileri kabul edilebilirler. Hazreti Ali kerremallahu veche, İslam'ı kabul etme cesaretini ve basiretini gösteren ilk delikanlı olduğu gibi, Hazreti Peygamber'in hicret yolculuğu başlangıcında evi Mekkeli müşriklerce sarılmışken, yatağında yatmak ve emanetleri sahiplerine teslim etmek görevi kendisine tevdi edildiği anda da 20'li yaşların verdiği yiğitlik ve Müslüman teslimiyet ve bilinciyle o vazifeyi kabul etmek suretiyle Efendimizin hicretine yardımcı olmuştur. Hicretin başlama noktasında Hazreti Ali gibi bir genç Müslümanın, bitiş noktası Yesrib'te de Mus'ab bin Ümeyr gibi hizmet ve irşat görevlisi bir genç Müslümanın yer almış olması, İslam'ı ve Müslümanları mesele edinen inançlı gençler için yeterli tarihi teşviktir sanıyorum. Üsame bin Zeyd, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hicri 11. yılın Safer ayında Suriye bölgesine göndermek üzere Hibbu Resulillah, yani Resulullah'ın sevgilisi diye bilinen 18 yaşındaki Üsame bin Zeyd komutasında bir ordu hazırladı. Hazreti Ebu Bekir'le Ömer gibi önde gelen sahabeleri de onun emrine verdi. Gençliğine yönelik eleştirileri bizzat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem karşılamış ve Üsame'nin liyakatine şehadet etmiştir. Osman bin Ebil As, Hicri 9 yılında Taif'ten Medine'ye gelen 6 kişilik bir heyetin en genç üyesiydi. Heyet Taif'e dönerken zekası ve dini olan ilgisinden dolayı Resul-i Ekrem onu imam tayin edip cemaate imam olduğunda namazı fazla uzatmamasını tavsiye etti. Efendimizin gençlik yılları ile ilgili neler söyleyebiliriz? Mesela peygamber olmadan önce nasıl bir gençliği vardı? Deyim yerinde ise pırlanta gibi bir gençlik hayatı vardı. O günün şirk toplumunda kendisinden başka el emin, tam anlamıyla ve her yönüyle güvenilir diye anılan bir başka kişi yoktur. Üstelik bu tanımlama peygamberliğini ilan ettikten sonra canına kastedecek kadar kendisine düşmanlık eden Mekke'nin putperest kumandanları tarafından verilmişti. Başka detaya gerek olduğunu sanmıyorum. Son olarak hocam, sıklıkla duyarız peygamberimizi rüyamda gördüm diyendi. Peki efendimizi rüyada görenler aynı kişiyi mi görüyordur? Eğer yalan söylemiyorsa ki onun vebali çok büyüktür, efendimizi görmüştür. Çünkü şeytan Hazreti Peygamber'in görüntüsüne bürünemez. Evet değerli dinleyenler, ilk olarak programımızda Salih Yüzgenç imzalı Profesör Doktor İsmail Lütfi Çakan'la yapılan "Ona duyulan sevgi Allah'a götürür" başlıklı mülakatı sunduk ve bir başka mülakatla yayınımıza devam edeceğiz Sesli Dergi'de. Değerli dinleyenler, Sesli Dergi'ye bir başka mülakatla devam ediyoruz Genç Dergisi'nden. Evet, Ömer Türker'le gerçekleştirilen "Geleneğin Zenginliğini Göremiyoruz" başlıklı mülakatı paylaşacağız. Evet, mülakatı gerçekleştiren Yusuf Temizcan. Marmara İlahiyat'ın üretken hocalarından Doçent Doktor Ömer Türker'in öncülüğünde 1200 yıllık birikim gün yüzüne çıktı. İlke ve İLEM'in destekleriyle İslam Ahlak Düşüncesi Projesi 4 yıllık yoğun bir çalışmanın ardından neticelendi. Projede 348 müellife ait 543 yazma ve basılı eser tespit edilip kataloglandı. iatkatalog.ilke.org.tr adresinde ücretsiz olarak araştırmacıların hizmetine sunulan bu müthiş çalışma ve projenin diğer faaliyetleri hakkında Ömer Hoca ve ekibiyle konuştuk. Hocam, İslam Ahlak Düşüncesi Projesi çalışmanız hayırlı ve bereketli olsun. İlke ve İLEM kurumlarını da bu münbit alana girdikleri için tebrik ederiz. Zor ve yorucu bir süreç geçirdiniz muhtemelen. Bu fikrin nasıl ortaya çıktığını anlatabilir misiniz? Teşekkür ediyorum. İlke ve İLEM son yıllarda çeşitli alanlarda desteklediği ve gerçekleştirdiği projelerle kalıcı etkiler bırakma yolunda ilerliyor. İslam Ahlak Düşüncesi Projesi de bunlardan biri. Bu proje benim İLEM'de verdiğim dersler esnasında gündeme geldi. O zamanlar İLEM Başkanlığı'nı yürüten Lütfi Sunlar'la istişare ettik. Aslında birkaç projeyi müzakere ettik. Ahlak alanını tercih etmemizde iki unsur etkili oldu. Birincisi, İslam ahlak düşüncesi alanının hak ettiği akademik ilginin çok gerisinde bulunmasıydı. İkincisi ise, İLEM bünyesinde yer alan veya ders veren arkadaşların çok çeşitli alanlarda çalışmaları nedeniyle aramızda ortak bir çalışma alanı olarak ahlak düşüncesinin öne çıkmasıydı. İstişareler neticesinde İslam ahlak düşüncesi hakkında gerçekleştirilebilir bir proje yapmaya karar verdik ve çalışmalara başladık. Projenin detaylarında neler var? Bu çalışmayla muradınız nedir? Proje oldukça farklı bölümleri içeriyor. Fakat temelde iki ana yöne sahip. Birincisi, İslam ahlak düşüncesi birikimi ortaya çıkarmak. Bu kapsamda 14. yüzyılda meşhur düşünür El-İci'nin ahlakı adudiyesi üzerine yazılan bir ahlak literatürü geleneğini tahkik ve tercüme ederek yayına hazırladık. Bu çalışma özellikle proje kapsamında pek çok arkadaşın ahlak düşüncesi alanında yetişmesine vesile oldu. Yine İslam ahlak düşüncesi hakkındaki mevcut birikimimizi derleyen ahlak düşüncesi geleneğimizdeki hakim teoriler ve temel meseleleri ortaya koyan çalışmalar yaptık. İlerleyen süreçte daha ayrıntılı kavram ve meseleleri de ele alan çalıştaylar yaparak bunları kitaplaştırdık. İkincisi ise çağdaş ahlak ve sorunlarını kendi bakış açımızdan ele almayı amaçlayan çalışmalardı. Bu kapsamda ahlakın kaynağı ve ahlaki müeyyide sorunlarını ele alan ve konuşmacıların bir düşünür olarak kendi görüş ve önerilerini tartıştıkları bir konferanslar dizisi tertip ettik. Bunları da kitaplaştırdık. Bütün bu çalışmaların amacı, insan iradesiyle meydana gelen varlık alanını İslam ahlak düşüncesi geleneklerinden hareketle yeniden ele alma ve inşa edebilme çabası olarak özetlenebilir. 348 müellife ait 543 eseri gün yüzüne çıkarttınız ve dijital ortamda katalogladınız. Üstelik önemli bir kısmı yazma eser. Müthiş bir çalışma. Hazırlık sürecinden bahsedebilir misiniz? Ne kadar sürdü ve ne yapıldı? Nasıl bir ekiple çalıştınız? Proje kapsamında klasik İslam düşünürlerinin kaleme aldığı ve hala yazma halinde bulunan ahlak eserlerinin de yayıma hazırlanması amaçlanıyordu. Bu amaçla çalışmamızın başında İslam ahlak düşüncesi alanında makale, kitap, kataloglama vesaire çeşitli seviyelerde neler yapılmış bunun bir envanterini çıkardık. Fakat mevcut veriler İslam ahlak literatürü hakkında yol gösterici bir takım listeleme çalışmaları bulunmakla birlikte bu literatürün henüz ciddi bir kataloğunun hazırlanmadığını gösterdi. Hem bu boşluğu kapatmak hem de kendi çalışmamızda bir veri olarak kullanmak amacıyla bir kataloglama çalışması başlattık. Biz bilhassa Gazali sonrası dönemde kaleme alınan ahlak eserlerinin tahkik ve tercümesini amaçladığımızdan projenin İlk 2 yılında 13. yüzyıldan 20. yüzyılın başına dek yazılmış eserlerin kataloğunu hazırladık. Bizim çalışmalarımızda kullanışlı olması açısından kataloğa alınan eserlerin alt başlıklarını ayrıntılı olarak kayda aldık. Bu yüzyıllar bitince son 2 yılda başlangıçtan 13. yüzyıla değin yazılan ahlak eserlerinin kataloğunu çıkardık. Böylece 4 yıllık bir sürede 8 ila 20. yüzyıllar arasındaki İslam ahlak literatürünün bir bütün olarak kataloğu içindekilerle birlikte hazırlanmış oldu. Doğrusu kataloglama oldukça zahmetli bir iş ve katalog incelendiğinde görülecektir. 13. yüzyıl sonrasında kaleme alınan devasa ahlak literatürünün sadece birkaç tanesi yayınlanmıştır. Size en büyük katkısı ne oldu bu projenin? Açıkçası ben projeden çok şey öğrendim. Öncelikle 4 yıllık sürede ahlak teorisinin çeşitli sorunlarıyla yakından ilgilenme fırsatı buldum. İslam ahlak literatürünün çeşitliliğini yakından görme fırsatı oldu. Birçok mesai arkadaşı edindim. Proje kapsamında yapılan çalışmaların nedenli, verimli ve yetiştirici olduğunu gözlemledim. Fakat bütün bunlar bir yana benim İslam'ın bir din ve medeniyet olarak modern insana ahlak alanında norm koyma ve ahlakiliğin ölçütlerini belirleme gücü nedenle zayıflarsa zayıflasın, hala bu gücünü koruduğuna ve yeniden bir inşa için oldukça sağlam bir zemin bulunduğuna ilişkin kanaatim pekişti. İslam geleneğine ilişkin bilgisizliğimiz bu geleneğin kendi içindeki zenginliğini görmeyi engelliyor. Kübra Bilgin Tiryaki, proje koordinatör yardımcısı, ilmi çalışmanın nasıl yapılacağını öğrendim. Projedeki vazifeniz neydi? Projede başından beri İslam Ahlak Düşüncesi Projesi koordinatör yardımcısı olarak bulunmaktayım. Dolayısıyla projenin tüm süreçlerinde bilfiil bulunma imkanına sahip oldum. İlim Kültür Eğitim Derneği ve İlim Etütler Derneği'nin mihmandarlığında yürüttüğümüz projede farklı türlerde çok sayıda faaliyet ve yayın gerçekleştirdik. Benim de proje içerisinde çeviri, yayın ve kitap editörlüklerim bulunuyor. Proje çalışması boyunca neler öğrendiniz? Projenin içinde bulunan birçok genç akademisyen gibi beni de farklı alanlarda yetiştirdiğini söylemeliyim. Bir ilmi çalışmanın hangi boyutlardan oluştuğu, nasıl planlanacağı, içeriğinin nasıl hazırlanacağı gibi kazanımların yanı sıra, makale yazımı, sunumu ve tüm bunların sonucunda editörlük çalışmasının nasıl yapılacağına dair ciddi bir tecrübe oluştuğunu söyleyebilirim. İbrahim Halil Ayten, proje ekibinden 1200 yıllık birikimi görme imkanım oldu. Sizin projeye nasıl bir katkınız oldu, neler yaptınız? İslam Ahlak Düşüncesi projesi kapsamında Ömer Türker hocamızla ahlak literatürünün tespit edilmesi ve kataloglanması üzerine çalıştık. 4 yıl içinde 100 bine yakın eseri gözden geçirdik. Eserleri 26 ayrı başlıkta tasnif ettik. İlk olarak 12-20. yüzyıl arasına, sonraki aşamada ise Duygu Miyase Şimşek arkadaşımız tarafından çalışması gerçekleştirilen 8-11. yüzyıllara yoğunlaştık. Böylelikle elimizde 8 ila 20. yüzyıllar arasını içeren geniş bir ahlak literatürü ortaya çıktı. Bunların tüm verilerini de web sitesine yükledik. Sitede bahsi geçen eserlerin tümü, nüsa, içerik, konu başlıkları ve benzerleri, bilgileri vermekle birlikte eser hakkında yapılmış bir tez, makale, çeviri ve baskısı varsa onun da bilgisini sunduk. Öncelikle çalışmanın matbu neşirden ziyade bir site olarak hizmete sunulması daha çok araştırmacıya daha hızlı ulaşmayı amaçlamakla birlikte eserlerin daha hızlı güncellenmesi imkanını da sağlamaya çalıştık. Esasında projenin benim için en güzel yanı ahlak üzerinden 1200 yıllık birikimin doğma, gelişme, evrilme aşamalarını görebilmem oldu. Çalışma boyunca sizi en çok etkileyen tecrübeniz ne oldu? Karşılaştığınız ilginç eserler var mı? Elbette, aslında bu projeyle alan dışı yönüyle de yazmalar konusunda çok tecrübe kazandım. Özellikle eserlerin bazı yazma nüshalarının karşılaştırmalı okunmasıyla matbaa öncesi yazım geleneğinde bazen nüshalarda metnin satır aralarına, etrafına işlenen yüzlerce yıllık birikimi ve geleneğin kitap okuma, yazma kültürünü görme imkanım oldu. Abdullah bin Ahmet bin Ali el-Fakihi'nin Menahicül Ahlak-ı Seniyye fi Mebahicül Ahlak-ı Sünniyye adlı ahlakın ehli sünnet anlayışı, itikat çerçevesinde işlemesi ve İbn-i Sina ve Adudüddin el-İci ve benzeri müelliflerden felsefi, Kuseyri, Gazali, İbnül Arabi, Sühreverdi ve benzeri birçok sufiden de tasavvuf ahlak konuları ve kavramları alfabetik sırasıyla vermesi beni çok etkilemişti. Muhammed bin el-Hatip el-Kirmani'nin Hulasatül Hasıl fi Ahlakil Ümem ve Edyanihim adlı eseri de Yunanlılar, Romalılar, Araplar, Türkler, Çinliler, Kıptiler, Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudi ve Mecusiler hakkında onların karakteristik özellikleri ve ahlaki vasıflarını işlemesi yönüyle dinler, milletler tarihi ve ahlakın bir arada verilmesi açısından önemli ve ilginç bir eserdir. Bunlar gibi çok örnek verebilirim. Evet değerli dinleyenler, Yusuf Temizcan'ın Marmara İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Ömer Türker'le gerçekleştirdiği Geleneğin Zenginliğini Göremiyoruz başlıklı mülakatı paylaştık ve bir projeden bahsediliyordu. Bu mülakatta İslam Ahlak Düşüncesi projesi kapsamında yapılan çalışmalar ve bu çalışmalara katılan isimlerle yapılan bir mülakattı değerli dinleyenler. Bu mülakatta birlikte programımızı da noktalamış olacağız. Genç Dergisi'nin Nisan 2017 sayısından aktardık değerli dinleyenler yazılarımızı ve böylelikle programımızı noktalıyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.